Ayrım 12.
Bu söylediklerinin bazıları olabilir ama devletin küçülebileceğine inanamam. Peki milyarlarca dolar nereden gelecek? Senin yeni dünya devletinin empoze ettiği vergilerden mi? Kazananlardan alıp iki ayağı üzerinde durmayanlara verebilmek için mi? Böyle mi özetliyorsun? Hayır ama çoğu insanın görüşünü dile getiriyorum. Bu konuya daha sonra gireceğiz. Şu anda konudan sapmak istemiyorum ama daha sonra bu konuyu ele alacağız. Pekala. Bu yeni dolarların nereden geleceğini sordun. Hayır, yeni dünya devletinin empoze ettiği yeni vergilerden değil. Zaten aydınlanmış yönetim altında dünya vatandaşları olan bireyler kazançlarının %10'unu bütünün yararına kullanılması için kendileri vermek isteyeceklerdir. Yerel yönetimlerin yeni vergilerinden de değil. Hatta bazı yerel yönetimler vergileri düşüreceklerdir bile. Tüm bunlar, bu yararlar sadece dünya görüşünüzü değiştirmenizin sonucunda sağlanacaktır. Nasıl? Savunma sistemlerinize ve saldırı silahlarına harcadığınız paradan. Anlıyorum. Bizim ordumuzu lağvetmemizi istiyorsun. Sadece siz değil, dünyadaki bütün ülkeler. Ordunuzu lağvetmeyin, büyük ölçüde azaltın. İç düzeni sağlamak için yetecek kadar polis kuvvetlerini güçlendirebilirsiniz. Bunu yapmak istediğinizi söylüyor ama her yıl bütçe zamanı geldiğinde yapamayacağınızı söyleyerek ağlıyorsunuz. Savaş aletlerine, savaş hazırlıklarına harcadığınız parayı dramatik ölçülerde azaltın. Kitle imhasına yönelik silahlanmaya tümüyle son verin. Öncelikle bu dediğini yaptığımızda ne kadar kâr edeceğimizin rakamlarını abarttığını düşünüyorum. İkinci olarak da asla insanları savunma haklarından vazgeçtirebileceğine inanamıyorum. Rakamlara bakalım. Şu anda 25 Mart 1994 dünyada askeri amaçlar için yılda 1 trilyon dolar harcanıyor. Bu dakikada 1 milyon dolara geliyor. En çok harcayan ülkeler bu parayı demin saydığımız alanlara yönlendirebilirler. Eğer bunun öz çıkarlarına en uygun yol olduğunu görebilirlerse. Fakat güçlü ve zengin ülkeler savunmadan vazgeçmeyi düşünemiyorlar bile. Çünkü onların gücünü kıskanan ve sahip olduklarını isteyen ülkelerin saldırısına uğrayacaklarından korkuyorlar. Bu tehlike iki yolla bertaraf edilebilir. 1. Dünyanın total zenginliğini ve kaynaklarını tüm dünya insanlarıyla yeterince paylaşarak. Herkes insanlık onuruna uygun bir yaşam sürdüğünde ve korkudan arındığında başkalarının sahip olduklarına da göz dikmeyecektir. 2. Savaşa neden olabilecek farklılıkları çözümleyebilmek için bir sistem yaratarak. Dünya insanı bunu asla yapamaz. Başlatıldı bile. Başlatıldı mı? Evet, dünyanızda böyle bir politik düzen için deneyler başlatıldı bile. Bu deneyin adı Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin hızla çöktüğünü söylüyordun. Çöküyor. Başarının elde edilebilmesi için daha çok uzun bir yola ihtiyaç var. Bunun çabuklaşmasını engelleyen davranışlar hakkında daha sonra konuşacağım. Ama yine de uğraş verdiğiniz en iyi deney şimdilik bu. Winston Churchill'in söylediği gibi, demokrasi en kötü sistemdir, tüm diğerleri hariç. Ülkeniz birçok bağımsız eyaleti başarıyla bir çatı altında toplamayı başardı. Hepsini tek merkezi otoriteye bağladı. Zamanında her eyalet buna karşı çıktı. Böyle bir birleşmenin öz çıkarlarına ters düşeceğini ve bağımsızlıklarını yitireceklerini düşünerek tepki gösterdi. Bu tek tek eyaletlerde neler olup bittiğini anlamak size yardımcı olabilir. Esnek bir konfederasyona katıldıklarında gerçek bir Birleşik Eyaletler Devleti yoktu. Eyaletlerin kabul ettiği konfederasyon anayasasını uygulayan güç de yoktu. Eyaletler kendi dışişleriyle ilgileniyor, ticari ve diğer konularda Fransa, İspanya, İngiltere ve diğer ülkelerle özel anlaşmalar imzalıyorlardı. Eyaletler konfederasyon anayasası yasaklasa da kendi aralarında da ticaret yapıyorlardı. Bazı eyaletler başka eyaletlerden gelen mallar için tıpkı okyanusun öte yakasından gelen mallardan aldıkları gibi vergi almaya başlamışlardı. Tüccarlar merkezi otorite olmadığı için böyle bir vergilendirme imzaladıkları anlaşmalara aykırı olduğu halde mal alıp satmak istiyorlarsa rıhtımda istenen vergiyi ödemek zorunda kalıyorlardı. Eyaletler kendi aralarında da savaşıyorlardı. Her eyaletin kendi ordusu, 9 eyaletin deniz kuvvetleri de vardı. Ayağıma basma, konfederasyona dahil her eyaletin resmi sloganı olabilirdi. Eyaletlerin yarısı kendi paralarını basıyordu. Konfederasyon anlaşmasına göre bu da yasaktı. Kısaca konfederasyon anayasası altında birleşen eyaletlerin ilk hali tıpkı bugünkü bağımsız devletler gibi davranıyordu. Para basma otoritesine sadece kongrenin yetkili olması gibi imza attıkları şartlara uyulmamasına rağmen bu kuralların uygulanmasını sağlamak için merkezi otoritenin kurulmasına ve yetkiyi devretmeye şiddetle karşı çıkıyorlardı. Ama zaman içinde geniş görüşlü liderler ortaya çıkmaya başladı. Üst rütbede ve konumda olanları böyle bir yeni federasyon yaratmanın yararlarının kaybedeceklerinden fazla olduğuna ikna etmeyi başardılar. Tüccarlar paradan tasarruf edecek ve gelirlerini yükselteceklerdi. Çünkü eyaletler birbirlerinden vergi almayacaklardı. Eyaletler paradan tasarruf edecek ve kaynaklarını insanlara gerçekten yardımcı olan program ve hizmetlere aktaracaklardı. Çünkü kaynaklar eyaletleri birbirlerinden koruyacak savunma giderleri için kullanılmayacaktı. Birbirleriyle savaşmak yerine işbirliği yaparak daha güvenli, daha rahat ve refah bir hayat süreceklerdi. Büyüklüklerini yitirmek bir yana her eyalet gittikçe daha da büyüyecek ve gelişecekti. Ve aynen böyle oldu. Aynı şey dünyadaki 160 ülke eyaletinde de gerçekleşebilir. Eğer Birleşik Federasyon oluşturabilirlerse. Bu da savaşın sonu anlamına gelir. Nasıl? Yine anlaşmazlıklar olabilir. İnsanlar dış şeylere bağımlı kaldığı sürece bu doğru. Savaşa gerçekten son vermenin tüm huzursuzluğa ve bu rahatsızlığın güvensizliğine son vermenin bir yolu var. Ama bu spiritüel bir çözüm. Burada şimdi jeopolitik çözümü araştırıyoruz. Aslında ikisini birleştirmek her şeyin çözümü. Günlük yaşam deneyimlerini değiştirebilmek için spiritüel gerçeğin günlük hayatta uygulamasına göre yaşanması lazım. Bu değişim olana kadar daima anlaşmazlıklar olacaktır. Haklısın. Ama savaşlara ve öldürmeye ihtiyacınız yok. Kaliforniya ile Oregon arasında su hakları savaşı var mı? Maryland ile Virginia arasında balık avlanması yüzünden savaş çıkıyor mu? Wisconsin ile Illinois, Ohio ile Massachusetts arasında çıkar savaşı oluyor mu? Hayır. Neden? Aralarında birçok anlaşmazlıklar ve farklılıklar çıkmıyor mu? Yıllardır evet. Hep çıkıyor fakat her bir eyalet kendi iradesiyle, kendi isteğiyle ortak konularda uzlaşmak için yasalara uymaya karar verdi. Aynı zamanda birbirleriyle ilgili konularda özel yasalar çıkarma haklarını da korudular. Federal yasayı farklı yorumlamaktan doğan anlaşmazlıklarda ya da birisi yasayı çiğnediğinde sorun mahkemeye taşınıyor. Çünkü mahkeme, eyaletler tarafından kendisine verilen anlaşmazlıkları çözümleme yetkisini kullanma hakkına sahip. Eğer yürürlükteki yasalar sorunu çözmeye yetmiyorsa ya da iki tarafa da uygun gelen bir çözüm üretemiyorsa, eyaletler ya da kişiler temsilcilerini merkezi hükümete gönderiyor. Burada iki tarafında uzlaşacağı ya da mantıksal fedakarlıklar yaparak anlaşabileceği yeni yasalar fikir birliği ile üretilerek anlaşma sağlanıyor. Federasyonunuz böyle işliyor. Sizin tarafınızdan yetki verilen yasa ve mahkeme sistemi yasaları yorumluyor. Mahkemelerin verdiği kararı adalet sistemi uyguluyor. Gerektiğinde polis ve askeri gücü de kullanıyor. Sistemin gelişmesi gerektiğine kimse karşı çıkmıyor ama bu politik sistem 200 yıldan fazladır işliyor. Aynı reçetenin ülkeler arasında da başarılı olmaması için bir neden yok. Eğer bu kadar basitse neden denenmiyor? Denendi. Milletler Cemiyeti ilk denemenizdi. Birleşmiş Milletler ise son denemeniz. İlki başarısız, ikincisi etkisiz oldu. Tıpkı konfederasyonun 13 eyaletten oluşan ilk hali gibi. Üye devletlerin güçlü olanları bu birleşmeden zararlı çıkmaktan korkuyor. Çünkü güçlüler, tüm insanların yaşam kalitelerini geliştirmekten çok kendi güçlerini korumaya önem veriyor. Güçlüler, böyle bir dünya federasyonunda yoksul ülkelerden daha fazla üreteceklerini biliyor, federasyonun oluşmasının kendilerine pahalıya patlayacağına inanıyor. Bu yüzden hiçbir şeyden vazgeçmiyorlar. Bu korkularında haklı değiller mi? Kazanmak için yıllarca mücadele verdiğin şeyleri korumaya çalışmak anlaşılır değil mi? Öncelikle yoksul ülkelerin insanlarının açlık, susuzluk, barınak ihtiyaçlarını karşılamak için güçlülerin sefalarından vazgeçmeleri gerekmiyor. Daha önce söylediğim gibi, dünyada askeri amaçlar için yılda harcanan 1 trilyon doları insani amaçlara yöneltmemiz yeterli. Bunun için ayrıca para harcamanız, zenginden yoksula para aktarmanız gerekmiyor. Burada kaybeden bir taraf var elbette. Savaştan ve savaş aletlerinden kar sağlayan devasa uluslararası şirketler, bu şirketlerde çalışanlar ve tüm zenginliklerini dünyanın çelişki bilincine borçlu olan savaş baronları. Belki de bolluk bilincinizin kaynağını yanlış yerde arıyorsunuz. Birilerinin rahat yaşamı, savaşlardan elde ettikleri gelire bağımlıysa, bu bağımlılık dünyada kalıcı barış atmosferinin oluşmasına da karşı çıkmayı gerektirir. Sorunun ikinci bölümüne gelince, kazanmak için yıllarca mücadele verdiğin şeyleri korumaya çalışmak, ister birey ister ülke boyutunda olsun anlaşılır bir şey tabii. Eğer dış dünya bilinciyle davranıyorsan. Ne bilinci? Eğer hayatının en büyük mutluluğu sadece dış dünyanın sunduğu deneyimlerden, senin dışındaki fiziksel dünyadan kaynaklanıyorsa, birey de olsan, ülke de olsan, biriktirdiklerinin bir damlasından bile asla vazgeçmek istemeyeceksin. Çünkü biriktirdiklerinin bir damlasından bile vazgeçmek, mutluluğundan vazgeçmekle eş anlamlı olacaktır. Yoksullar da mutsuzluklarının nedeninin sahip olmadıkları şeylerle bağlantılı olduğuna inandıkları sürece onlar da aynı tuzağa düşeceklerdir. Yoksullar sürekli varsıllardan isteyecek, varsıllar da sürekli paylaşmayı reddedeceklerdir. Bu yüzden tüm savaşların, huzursuzlukların, çekişmelerin gerçekten sona erebilmesi için spiritüel çözüme ihtiyacınız var. Eninde sonunda her jeopolitik sorun, her bireysel sorunun altında spiritüel problem vardır. Hayatın kendisi spiritüeldir. Yaşamın her probleminin temeli spiritüeldir ve spiritüel anlayışla çözülür. Gezegeninizde savaşları yarattınız çünkü birileri, birilerinin sahip olduğu şeyleri istiyor. Tüm çelişkiler yanlış yönlendirilmiş arzulardan kaynaklanır. Dünya barışı sağlamak için içsel barışı sağlamak gerekiyor. Her birey iç huzurunu bulduğunda dışarıda bulduğu şeylere de ihtiyaç duymayacaktır. İhtiyaç duymamak büyük özgürlüktür. Öncelikle sizi korkudan özgürleştirir. Bir şeylere sahip olamayacağının korkusu, sahip olduğun şeyleri kaybetme korkusu, bazı şeylere sahip olmazsan mutlu olamayacağın korkusu. İkinci olarak, ihtiyaç duymamak sizi öfkeden özgürleştirir. Öfke, korkunun ilanıdır. Korkacak bir şeyiniz yoksa, öfke duyacağınız bir şey de yoktur. İstediğin bir şeyi elde edemezsen, öfke duymazsın çünkü istediğin şey sadece bir tercihtir, ihtiyaç değil. Bu yüzden elde edememe olasılığıyla bağlantılı korkunuz yoktur, öfkeniz de. Başkaları yapmalarını istemediğin bir şey yaptığında öfke duymazsın. Çünkü onların bir şeyleri yapmasına ya da yapmamasına ihtiyaç duymuyorsun. Öfke de. Biri şefkat göstermediğinde öfke de duymazsın. Çünkü onların şefkatine ihtiyaç duymazsın. Biri sizi sevmezse öfke duymazsın. Çünkü onların sevgisine ihtiyaç duymazsın. Biri size kaba, incitici, zarar verici olmaya çalıştığında öfke duymazsın. Çünkü onların farklı davranmalarına ihtiyaç duymazsın ve sana zarar veremeyeceğini bilirsin. Hatta birisi canınızı almaya çalışsa bile öfke duymazsın. Çünkü ölümden korkmazsın. Korkuyu kaybettiğinizde her şeyinizi kaybetseniz bile öfke duymazsınız. İçinizde sezgisel olarak yarattığınız her şeyi yeniden yaratacağınızı bilirsiniz. Daha da önemlisi, önemli değildir. İç huzurunu bulduğunuzda bir kişinin, yerin, Koşulların, olayların olup olmaması bilinç boyutunuzu etkilemez ya da içsel deneyimlerinizi belirlemez. Bu, bedene ait her şeyi reddetmeniz anlamına gelmiyor. Tam aksine, bedeninizde olmaktan son derece haz duyar, daha önce yaşamadığınız doruk hazlar deneyimlersiniz. Ama bedeninizle ilgili her şeyi zorunlu olarak değil, istediğiniz için yaşarsınız. Bedensel duyuları seçtiğiniz için deneyimlersiniz. Mutlu hissetmek ya da mutsuzluğunuzu haklı çıkarmak için zorunlu olarak değil. İçinizdeki huzur, herkes tarafından hissedildiğinde savaşlara son verir, çatışmaları yok eder, adaletsizliği önler ve dünyayı cennete çevirir. Başka bir formül ne gereklidir ne de vardır. Dünya barışı bireysel bir şeydir. İhtiyacınız olan olayları değiştirmek değil, bilincinizi değiştirmektir. Karnımız açken iç huzurunu nasıl bulabiliriz? Susuzken nasıl dingin olabiliriz? Islak, üşüyor ve barınaksızken nasıl sakin olabiliriz? Sevdiklerimiz hiç nedensiz ölürken nasıl öfke duymayız? Çok şiirsel konuşuyorsun ama şiirin pratiğe faydası var mı? Etiyopya'da bir dilim ekmek bulamadığı için kucağında çocuğu ölen anneye söyleyeceğin şey var mı? İç savaş süren herhangi bir yerde, köyünü yerle bir etmek isteyen orduyu durdurmaya çalıştığı için bedenine giren kurşunun acısını hisseden adama yardımı var mı? Şiirinin bir çete tarafından ardı ardına tecavüze uğramış kadına yardımı var mı? Bir pazar sabahı alışverişe giden ailenin bir terörist bombasıyla parçalara ayrılmasına faydası var mı? Bu söyleyeceğimden rahatsızlık duyacaksın biliyorum ama dinle. Her şey mükemmel. Mükemmelliği görmeye çalış. Bahsettiğim bilinç değişimi bu. Hiçbir şeye ihtiyaç duyma. Her şeyi arzu et, geleni seç, duygularını hisset. Dolu dolu ağla, dolu dolu gül, gerçeğini hisset. Tüm duygularını yaşadığında dur ve Tanrı'yı bil. Bir başka deyişle, en büyük trajedinin ortasındayken bile sürecin mükemmelliğini gör. Göğsünde kurşunla ölürken bile, çetenin tecavüzüne uğrarken bile. Bu, şu anda size imkansız gibi görünüyor. Oysa Tanrı bilincine ulaştığınızda yapabilirsiniz. Tanrı bilincine ulaşmak zorunda değilsiniz elbette. Anı nasıl deneyimlemek istediğinize bağlı. Büyük trajedi anında zorluk, zihni sessizleştirmek ve ruhun derinliklerine girmektir. Kontrol edemediğiniz durumlarda bunu otomatikman yaparsınız. Hiç kazayla köprüden arabasıyla uçan biriyle konuştunuz mu? Silahla burun buruna gelen biriyle? Boğulmaktan son anda kurtulan biriyle? Size zamanın yavaşladığını söyleyeceklerdir. İçlerinde daha önce hiç hissetmedikleri sakinliği, hiç korku hissetmediklerini söyleyeceklerdir. Korkma, seninleyim. Trajediyi yaşayan kişinin duyduğu şiir bu. En karanlık anında ışığın olacağım. En zor anında tesellin olacağım. En güçsüz anında gücün olacağım. Güven. Senin daha sonra ihtiyaç duymayacağın rehberinim. Yeşilliklere uzanıp dinlenmeni sağlayacağım. Derin sulardan geçmene yardımcı olacağım. Ruhunu canlandıracağım. Doğru yolda yürümen için yol göstereceğim. Ölümün gölgesinde yürürken bile korkmayacaksın. Seninleyim. Düşmanlarının önünde masanı donatacağım. Bardağını taşıracağım. İyilik ve şefkat yaşamın boyunca peşinde olacaktır. Benim evimde yaşayacaksın ve yüreğimde. Sonsuza dek. 12. Harika, söylediklerin bir harika. Keşke dünya bunu işitebilse. Keşke dünya bunu anlayabilse, inanabilse. Bu kitap yardımcı olacak. Sen buna yardım ediyorsun. Kendi payına düşen rolü oynuyor, kolektif bilincin yükselmesine yardımcı oluyorsun. Herkesin yapması gereken bu. Evet, yeni bir konuya geçebilir miyiz? Aldığımız tavırların önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda yaygın olan tavır şu. Fakire yeterince yardım yapılıyor, zengini çalışarak kazandığı için fazla vergiyle cezalandırmayalım. Üretmeyen fakire daha fazla vererek tembelliğini teşvik etmeyelim. Bu insanlar fakirin fakir olmayı istediği için fakir olduğuna inanıyor. Çoğu fakir kendisini kurtarmak için en ufak bir çaba göstermiyor. Kendi sorumluluklarını üstlenmek yerine devletin memesini emmeyi tercih ediyor. Çoğu insan zenginliğin paylaşımının komünizm şeytanı olduğuna inanıyor. Komünist manifestoda yer alan herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre sözünü bu düşüncenin şeytani kaynağının kanıtı olarak gösteriyor. Bu düşünceye göre temel insanlık onuru herkesin ortak çabasıyla garanti altına alınmalı. Bu insanlar her insan kendi başına ya inanıyor. Bu kavramın soğuk ve kalpsiz olduğu söylendiğinde şansın her insanın kapısını eşit olarak çaldığı fikrine sığınıyor. Hiç kimsenin aşılacak engeli olmadığını söylüyor. Eğer kendileri başarmışsa herkesin başarabileceğine, eğer başaramıyorlarsa hatayı kendilerinde aramaları gerektiğine inanıyorlar. Bunun kibirlice bir düşünce olduğunu düşünüyorsun. Evet, sen ne düşünüyorsun? Benim bir yargım yok, sadece bir düşünce. Bu ya da herhangi bir düşünceyle ilgili tek bir sorun var. Bu düşünceyi savunmak size hizmet ediyor mu? Kim olduğunuza ve kim olmak istediğinize bu düşünce hizmet ediyor mu? Dünyaya baktığınızda insanlar bu soruyu sormalı. Bu düşünce bize hizmet ediyor mu? Gözlediğim şu, engelli dediğiniz koşullarda doğan çok sayıda insan var. Bu görünür bir gerçek. Yüksek metafiziksel boyutta ise hiç kimsenin engelli olmadığı gerçeği var. Her ruh, başarmak istediklerini başarabilmek için kendisine uygun koşulları, olayları ve insanları yaratıyor. Her şeyi siz seçiyorsunuz. Anne babanızı, doğduğunuz ülkeyi, yeniden dünyaya gelişinizin tüm koşullarını. Aynı şekilde yaşamınız boyunca seçmeye, gerçek olan kendinizi bilmek için size mükemmel olanaklar sunacak olayları, koşulları, insanları yaratmaya devam ediyorsunuz. Bir başka deyişle, hiç kimse ruhun arzu ettiklerini başarması için engelli değildir. Örneğin ruh, bastırılmış bir toplumda, büyük politik ya da ekonomik zorlamalar altında yapmaya ihtiyaç duyduğu şeyleri başarabilmek için özürlü bir bedenle çalışmayı seçebilir. Dışarıdan baktığımızda fiziksel olarak engelli insanları görürüz. Oysa bu engeller metafiziksel olarak doğru ve mükemmel koşullardır. Bu pratik olarak bizim için ne anlama geliyor? Engellilere yardım mı etmeliyiz, yoksa olmak istedikleri yerde oldukları için onları kendi hallerine mi bırakmalıyız? 3. kaset, 2. yüzün sonu.